Kendileri özellikle kısaca bizim geçmişimizden bahsetmek istiyorum. İslam Ziraat Meseki Fakültesi'ni mezunluktan sonra yine Ziraat Meseki Fakültesi fizik genel ve enflasyon bölümünün dönemde ihtisas yaptı. Daha sonra yurt dışında çalışmaları var. Hollanda'da Leiden Üniversitesi, daha sonra Limburg Üniversitesi ve Lucas Enflasyon Merkezi'nde çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Miami Üniversitesi, Cleveland Clinic ve Mayo Clinic'te çalışmaya da devam etti. Bir eğitim de aynı şekilde zannediyorum. Daha sonra İstanbul'a dönüş, bu Şafit Cerrahpaşa Fakültesi'nde aldınız.
Cerrahpaşa Fakültesi'nde.
Evet, evet, İstanbul Cerrahpaşa Fakültesi'nde. Daha sonra Marketing Üniversitesi'nde Profesörlük Ünvanı'nda söz konusu. Şu anda hala farklı olarak çalışıyor kendileri. Tabii kendi merkezimizde çalışıyorsunuz özellikle. Toplumun farklı,
bundan sonra farklı toplum kesitlerini incelemiş biri olarak Türk toplumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fizik tedavi olarak işte boyu tutulmaları oluyor, kas iskelet sistemi
problemleri ile yaklaşıyor insanları. Hayatın mutlaka bir döneminde mutlaka size geliyor. Kas iskelet sistemi hakkında bir özet bir bilgi ilk başta verebilirsiniz. Ve Türk toplumunun dünya üzerindeki karşılaştığı sorunlar özellikle sınıfanak gerekirse toplumun da aradığı bir noktada.
Şimdi biz fizik tedavi uzmanları kas ve motor sistem problemleriyle ilgileniyoruz. Tabii bizim amacımız insanların kas, kemik ve eklemlerindeki problemleri çözmenin yanı sıra hep sağlığı çalışmaları da yapmak, koruyucu hekimlik de yapmak. Çünkü önemli olan işte 20 yaşında bir kadın ya da erkeğin kas dokusu, eklem dokusu sağlamken, postürü çok muntazamken, ileri yaşlara doğru giderken gerek kemik erimesi, gerekse kireçten ödenme, gerekse diğer rahatsızlıklar dolayısıyla postürde bozulmalar ve çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Önemli olan nokta bizlerin bunları da engellemesi. Kasla ilgili, eklemle ilgili, kemik yapıyla ilgili her türlü problem, her türlü ağrı ve hastalık bizi tedavi ediyor. Dolayısıyla hastalar her zaman söylüyor işte uzun süre hala toplumda bilinmeyen işte dirseği ağrıyor, boynu ağrıyor. Acaba nereye gitsem diye düşünüyor hasta. Ben dedim ki ilk müracaat edeceğiniz hekim fizik tedavi uzmanı olmalı. Eğer bir düşme, bir çarpma, bir travma yoksa eğer. İnsanlar mutlaka ömürlerine hangi bir noktasında ağrıyla karşılaşıyorlar. Kas, etrafında kemik ağrısıyla, boyun ağrısıyla, sırt ağrısıyla ve bel ağrısıyla. Türk toplumu olarak da çok sık ağrı yaşayan bir toplumuz. Hem günümüzdeki çalışma koşullarının çok yoğun olması, hem çalıştığımız ortamların çok fazla buna uygun olmaması çalışma sisteminde, uzun saatler boyunca çalışmamız ağrıları ortaya çıkarıyor tabii ki. Yapılan araştırmalar göstermiş ki yaklaşık işte %80-90 insanların %80-90 karşılaşıyorlar. Çok yaygın olarak karşımıza çıkan olaylar. Dolayısıyla fizik tedavide de hastalıkları değerlendirdiğimizde çok geniş bir kapsamlı bir grupla karşılaşıyoruz. Ve bizim alanımızda fizik tedavinin dışında bir rehabilitasyon kısmımız var bizim. Yani herhangi bir hastalık ya da herhangi bir travma sonrası engelli hale gelen kişilerin tekrar mülteşimde kılıştırılması için yapılan çalışmalar rehabilitasyon sistemi. Türkiye'de daha hani gelişmesi gereken bir sistem. Bu fizik tedavide yurt dışında ne yapılıyorsa biz de Türkiye'de aynı sistemleri uyguluyoruz. Ama rehabilitasyon ekip işi, Türkiye'de henüz bu ekipte olmayan ekip elemanları da mevcut. Rehabilitasyon konusunda da elimizden geldiğince Türkiye'de hissedar uzmanları olarak çalışmalarımızı büyütüyoruz. Örneğin atak sonrası, tansiyon sonrası, kardiyak problem sonrası engelli bulunan kişilere, tabii uzun biliyorsunuz aylar boyunca yapılan programlar bunlar, sabırla çalışılması gerekiyor. Fizik tedavinin en önemli noktası, ben onu söyleyeyim. söylerim. Hekimlerin hekim olacak kişilerin içinde insan sevgisi olmalı, hayvanlar sevgisi olmalı. Hekimler uzmanlığı daha da fazla olmalı. Çünkü
şefkat
yapmamız gerekiyor bizim için. Çünkü ağrılı hastalığın hem psikolojisi de bozuluyor aynı zamanda. Psikolojik destek de vermek gerekiyor hastaya. Bir de sadece bizim değil, bütün ekip elemanları eğitilip rehabilitasyon hemşiresinde terapistine, sosyal hizmet uzmanında, bir akademisyene kadar herkesin bir düşünce içerisinde hizmet vermesi gerekiyor.
Bunlar çok önemli. Özellikle insanlar doktoru verdiğinde doktor zaten sorun yaşayan insanlar, akrara büyük üzerinden insanlar ve doktorla bunda gerçekten bir mesele olmuş oluyor. Hastayı mühürste memnuniyeti, hastanın hayatını tekrar bölümüne tekrar geri dönmesi bir noktada doktorun başımızdan atmosfer, o rahatlatıcı ortam çok önemli yaklaşık etmiş oluyor dediğiniz gibi. Şimdi sen özellikle analize gelen sorunlara baktığımızda toplumun genel herkesi karşılaşan sorunlar. Bir boyun fıkı, boyun kireçlenmesi, bel fıkı, diz kireçlenmesi, işte yer kırıldığında sonra yapılan fizik tedavi, işte kemik erimesi, felç tedavisi, felç sonrası olan rehabilitasyon az önce bahsettiğimiz. İşte kemik erimesi, romatizma, boyun işte ondan evlilikleri, skoliyoz, skandalık, tedavisi, terapisi, hepsinin analize ilaçları var. Aynı sağlıklarının özellikle bir etkileri önemli bir konu olarak bence kireçlenme konusu var. Yıllar içinde mi çıkar kireçlenme? Yaşamın bazı da faaliyette çıkarma. Yani toplumundan bahsettiğiniz farklı toplumda özlenmiş konusu olarak gerçek bir özelliğe var mı? Türk toplumunda daha mı çok çıkıyor? Neyine dikkat etmek lazım? Nasıl olabilir?
Şimdi kireçlenme genelde hastaların bize işte müracaatı da işte şikayetlere bakıldığımızda kilitli aşağı da yürüyebilirler bunu. Ama yapılan fotoğraflarla çalışmalarda, otobüslerde görülmüş ki kireçlenme 20 yaşlarda başlıyor. Kireçlenme dediğimiz şey eklem kıkırdağının ince bir parak olması. İki kemik arasında ince bağır fil dişi bir tabaka düşünün biraz parlak. Kıkırdağ tabakasının iki tabaka, iki kemik arasındaki eklemde yastık geliyor. Zamanla dediğinin kullandığı bağlı olarak o yastık inceliyor. Parçalar kopuyor. Yeni sarılaşıyor. Bozuluyor öyle söyleyeyim. Biz o dönemlerde bunu hissetmiyoruz. Çünkü ağrısız bir doku. Sinir yapıdan bir opsiyon. Ne zaman ki inceliyor. Çevre dokulara, yani çevredeki işte kemikteki skorlar, kemikteki yani uç kısımdaki kemikteki oraya basınç eliyosu etkiliyor. Yani çevredeki damar ve sinir etkiliyor. Yani işte biz o zaman ağrı şikayeti olarak ortaya çıkıyor. Bu yaklaşık işte 40 yıl, 50 yaşlarda artık insanın kendi omurgasını, vücudunu kullanmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar göstermiş ki tamamen sedatif yaşayan, işte hiç spor yapmayan, kendi insanlar, nefes insanlar da
Anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne, anne,
genelde kreşlerle kadınlar çok hani karşı karşıya kaldıklarını, genelde kliniklerde biz hani kreşlerle hastalığı geldiğinde orta yaşlı hanım hastalar.
Evet.
Çoğu hastalar hemen gözümüzün önünde geliyor. Erkeklerde de kreşlerle eşit anda ama dediğim gibi erkeklerin kas dokusu güçlü olduğu için o kadar çok fazla yan sorunu yaşamıyorlar. Kadınlarda da anneden geçişleri daha fazla. Kas dokusu, bağ dokusu, laksatif, şey dokusu, bağ dokusu olarak. Onun için de annenize bakacaksınız. Anneniz ve anneniz yeri verilmişse ama şimdiden tedbir olacaksınız. Sizin de demek ki çok yüksek bir anı. Siz de bir sürü bir geliriz kalma ulaşması gerekiyor. Sorumlusu gerekiyor işte. Bağ dokusaksınız ve siz bunu yapacağınız için demek ki motor sistemi kontrol edilerek üretim tarafından gidiş söz konusu bir insanlar üretimde kontrol edilerek belki bunun kutupları var, belki bunun kutupları var. Bunun hiçbir kimse farkında değil. Aynı şekilde işte pretese mesela, işte pretese çok popüler, çok da güzel bir spor, çok da önerdiğimiz bir spor. Ama pretese küçük olan kişinin çok iyi verim gibi herhangi bir bel boyun fıksiyonu olmadığı gibi büyük bir kas zayıflığı olmamalı ve hocanın da eğitimli olması lazım. Yani o zaman söyleyeyim, işte spor akademisyeni olmayan, sadece pretez eğitimi alan kişilerin hocalık yapması taraftarı değilim ben. İşte ben gittim, sadece pretez hani, diyelim ki ev hanımıyım, çok kişi yapıyor bunu, ev hanımıyım, gideyim pretez eğitimi alayım, bu tarz eğitimler var, kurslar var, tutuşmadığım kişilerle, ben artık pretez eğitimi olabilirim. Şimdi öyle bir şey düşünmemek gerekiyor. Spor akademisyeni olup da üzerine pretez eğitimini almak lazım. Çünkü spor akademisyenleri 4 yıl üniversitede kas dokusu motor sistemini okuyan kişiler. Spor akademisyeni dediğimiz. Dolayısıyla onların eğitimin aslında motivör olması gerekiyor. Böyle söyleyelim. İşte öyle ama öyle olmuyor pratikte. Ve bu sürü pretez sonrası hastalar bize müracaat ediyorlar. Vakit aktifleşiyor. Menisküs yaratımı oluşuyor. Daha iyi. Yani spor sonrası ve son yıllarda menisküsümüz var. Peki her zaman söyleyeyim. Peki daha iyi planladıklar da dedikleri sonra da ben muhakkak hastanın spor hocasıyla ve gittiği yerle konuşuyorum. Yapılması gerekenleri, işte o hastanın ne kadar ağırlık ve çalışması gerektiğini soruyorum. Ve hastalara hep söylüyorum. Spor yaparken hafif ağırlıklı bol tekrarlı çalışın. Hafif ağırlıklı bol tekrarlı çalışın. Ve hastanın çalışsa da fazla zor yapmaz. Olsa da, bel boyun fıtığı olsa da her türlü pozisyonda yüzebilir. Bir de tabii yürüyüş sonlayacaktır. Faydalanıp söylüyorum. Ama yürüyüşte de bacak kasları zayıfsa hastanın yürümesi gerekiyor. Çünkü çok ben karşılaşıyorum. Mesela hasta kilolu erkekken yürüyor. Ama hasta yürüyor mu? O kadar zayıf ki bacak kasları bizim de ağrısı var. Yürüyemiyorum diyor. Hayır diyor, zorlayacaksın diyor, yürüyeceksin diyor. Bacak kası zayıf olan insan yürürse ne olur? Aynı şey gibi olur. Bir sehpan ayağı çatladı. Üstüne bir sehpanlık bindiriyorsunuz. Ne olur? Kalk sehpanlara. İnsanın da bacak kası zayıfsa uygun değilse yürümeye. Siz de yürüme derseniz ne olur?
Eklem problemi.
Eklem çıkmaması mümkün değil. Dolayısıyla gelen hastaların çoğu da yanlış önerilerle geliyorlar. Birinize şey var. Hasta hastadan durduğunu çok yapmayı söylüyor. Öyle yaptı, hadi ben de öyle yapayım. Bu böyle yaptı, ben de hani böyle yapayım gibi. Yanlış önerilmeler, yanlış birbirlerin sözüne hatta ve çok oluyor.
Şimdi siz özellikle müzik olan insanların uzmanı çok tavsiye ediyorsunuz. Çünkü gerçekten bana konuşmaya çalışıyor ve üzerine çok olarak çalışmışlar.
Şimdi yüzmede aslında kas kontraksiyonu çok, yani şey, yüzmede kas çok güçlenmez. İzometrik dediğimiz çalışmada iklim hareketi yoktur. Dolayısıyla şeyde izotonik çalışmalar, izotonik çalışmalarla beraber kısım ekran hareketiyle beraber çalışması var. Yani güzel kişinin kaslarını çok fazla dışlanmaz. Evet, kaslarını dışlanmıyor. Kan dolaşımı, bayrak dolaşımı dışlanmıyor. Özellikle köyde batılır. Ama spesifik kaslarını ancak ya kas cihazlarıyla ya da egzersizle hafif ağırlıklı bol tekrar çalıştırabilir. Şimdi mesela eskiden ön bacak kası nasıl çalıştırıyorlardı? Ayak üzerine ağırlık koyuyorlardı. Şimdi kaldı yapıyorlardı. Şimdi 10-13 güçlü kas. Ya da mesela hani spor salonlarında ağırlıklı cihazlar var biliyorsunuz. Her kas mesela. Onlarla ağırlıklarla hani çalışabilir. Bu da tabii en önemli konu. İzometrik çalışmalar yaparken ağırlıklı çok iyi planlaması lazım. Çünkü bu çalışırken kasın hacmini arttıracak mısın, arttırmayacak mısın? O konu var. Yani kadınlarda biz biliyorsunuz kasın hacmini artmasını istemiyoruz. Erkekler bazen istiyorlar ama kadınlar bunu istemiyorlar. Dolayısıyla çalışma yaparken onu çok iyi planlamak gerekiyor. Ve kasın hacmini de çok fazla arttırıcı çalışmalara girmemek gerekiyor.
Şimdi tabii çalışmalarla başladık. Neler yapılması gerektiği önemli şeylerden bahsetmiş olduk, spor, işte yüzme vesaire. En iyi spor, peki yani herkesin bir imkanı olmayabiliyor. Ne kadar bir etrafımızda güzel bir sorun da olsa, yüzme sahne olsa da. Peki yani en kolaylıkla yapılabilecek egzersiz nedir? Kadın iş midir? Bunun için nelere dikkat etmek lazım? Spor seçimleri ne bulacak? İşte güzel yüklenmemek olmalı vesaire. Neyi tercih edersiniz?
Şimdi kireçlenmeyi kireçlenme fizyolojik bir olay aslında. Saçın beyazlaması, cildin kırışması gibi. Yani kireçlenmeyi %100 engellemek diye bir şey şu anda söz konusu değil. Ama mümkün mertebe kireçlenmeyi engelleyebiliriz. Birincisi beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Kilo almak lazım. İkincisi spor yaparken kendimizi çok fazla zorlamamalıyız. Üçüncüsü yüzmede işte yürüyüş dedi. Yürüyüşte de dediğiniz gibi yürüme çok önemli. Ben eskiden hastalarıma sözde yürüyeyim diyordum. Sonra bir şey söylemiyordum bu ayakkabıda. Aklıma mesela bunu 10 sene öncesinde söylüyorum. Fakat sonra birkaç hastama yürürken gördüm. Tüm güzel ayakkabıyla yürüyorlar. Normal ayakkabıyla yürüyorlar. Şimdi onu gördükten sonra tesadüfen diyorum ki mutlaka yürüyüş ayakkabı. Bunu muhakkak her hastaya soruyorum. Diyorum ki aa yürüyüş ayakkabı. Bu ayakkabımız çok güzel bir zaman. Ayakkabılar vardır. Sırf yürüme, yürüme, koşma. Hepsinin ayakkabısı farklı biliyorsunuz. Yürüme ayakkabısı, spor yürüme ayakkabısı alacaksınız. Onunla yürüyeceksiniz. Başka türlü ritmik bir yürüyüş yaparsa ritmik yürüyüş yapmak lazım. Sağına soluna bakarak değil.
Ritmik yazar bir ritmik
yazar bir ritmik yazar bir ritmik yazar bir ritmik yazar bir ritmik yazar bir. Şimdi ben kardiyak rehabilitasyonunda da çalıştığım için, şimdi kardiyak rehabilitasyonunda çalıştım. Bir Amerika'da, Amerikalılarla bir araştırma yaptık. Bypass sanması. Ben Amerika'dayken, 1990'lı yıllarda, işte Cleveland Clinic'te bir yıl çalıştım. O bir yılda onlarla faz 1 dönemindeki rehabilitasyonu uyguladım. Hem uyguladım, hem yaptım.
Ameliyat öncesi mi sonrası mı?
Sonrası. Şimdi, çok ama o zaman da hiçbirisi rahmet edilmiyordu. İnsan görmüyordu. Bir yıl içinde, bir yıl olduğu bir süre içinde bütün Türk hastaları insan tatil programı yaptı. Bu sayısı aşırı arttı. Bu bir tane Türk hastaları var. Ben de arak ile doğduğum bir kadın yaptım. Bu bir tane Türk hastaları falan yağlandırdı. başlıyor. Tam da Arjun riski başlıyor. %2 noktaya geri geldiği an çok aşırı süreçlenmeleri çıkacak. bunları engellemek için de
yani önlemede kullanmak çok yaş var. Mesela reklamlar olsun vesaire zamanlarda gördüğümüz. Hangi bir tavsiye edersiniz? Böyle doğal olarak ne yapmak lazım?
Şimdi şöyle dolayısıyla şimdi bunu ben uzun süreler kullandığım için söyleyebiliyorum. Çocuk o zaman kondu eğitim, mesela bunlar İstanbul'da bir gözeme vardı. Sonra kondu eğitim çıktı. Sonra sana çıktı. Bunlar çok büyük bir şeydi. Çok gençlerimi çekmeye çalıştığım bir konu. Sadece kondu eğitim kapatları vardı. Sen kondu eğitimleri kullanma. Sadece kondu eğitim çok fazla bir şey yapmıyor. Ama fiskal yok. Şekeri varsa, zevkiti varsa. Glukozamin gerçekten şeker oranı birazcık sürekli. Tip 1 değil, değil. Ama siz hayatınızda yani tip 2 diyebilirsiniz. Ama bilirsiniz bunda bir tane hikayelerini. Ama insülin bağlılığınız varsa o zaman ben glukozamin önermiyorum. Tip 2 de olmasa da sadece kondu için çoğuna çok iyi kaza kondu için geçiyorlar. 75 kilo olmadığı sakınlığı içerik. Ama dediğim gibi eğer yaygın diyabetiniz varsa hiç kullanmamaktansa hani sadece kondrojin preparatları getirip kullanabilirsiniz. Firmada kullanma. Çok büyük farkı da yok firmada. Onu da söyleyeyim. Adı şekeri aynı zamanda. Bunları belli bir sistemde kullanmak gerekir. İnanmalı kış aylarında kullanmalı. Neden? Çünkü bizim ekran dönüşümü daha fazladır. Sıcak hani ekran dönüşümüne ekran dönüşümüne hep gelir. Ekran dönüşümü artınca ekran dönüşümü artır. Bunu soğuk kullanma ekran dönüşümü az olduğu için
yapılsın diyorsunuz. 3 aylık, 4 aylık yaşa göre ya da 5 aylık şekilde yaşa göre yani devamlı her gün alınsın demiyorsunuz. Böyle bir şey gerek yok diyorsunuz.
Devamlı alınsın demiyorsunuz. Ama ben böyle bir şey anlayamıyorum. Yalnız bazı istisnai durumlar var. Mesela diyelim ki bölümde ekstra durumunuzu bazı insanların aksi bir şey geliyor bölümde. Bu da geçmişte ikinci travmalar, ikinci çarpmalar. Buna bağlı olarak oluşan boyun tutukları ve kılıçlanmalar da çok hızlı yakışıyor. Şimdi kılıçlanma fizyolojik bir olaydır ama travma geldiği zaman bekleme bir derdi. O derdi ise kılıçlanmalar sağlığı üstünde aranızda olan bir kılıçlanma oluyor. denge problemi ortaya çıkıyor. Yani baş dönmesi, kulak çınlaması ve denge problemi. 70 yaşında bir insanın denge sorunu sebebiyle yürüyememesi çok acı bir olay.
Baş dönme gidiyor.
Ayak altında kişinin dengesi sağlayamayı düşünüyor. Çünkü ameliyatı geçirmeyi onun için de bir genç hastalara bir anda atlamayı sağlayabilirim. Ve atlara genç hastalara da eksizlikleri ilk dersekleri ve fıtıkları yükselme başlamışlar. Ama sonra çok dinlenmedim sorunlar kendileri de
bahsettiğiniz bu bitkisel glukozamin klonu reytinde bir şeyler söylemiştiniz.
Demesem
evet. Bunlar özellikle eklem için tavsiye ettiğiniz şeyler. Kalsiyumun yeri nedir kireçlenmede?
Şimdi kalsiyumun kireçlenmede bir yeri yok. Negatif ya da pozitif bazı hastalar bunlar ki mesela kireçlenme suyunun olan hastalığı kalsiyumun verdiğimizde kemik olması sebebiyle kalsiyumun verdiğimizde fazla kireçlenmem var diyor. Şimdi kalsiyumu da alacağım.
İnşallah bir program daha yaparız sizinle. Çok oldukça iyiymiş. Peki çok teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki bir sene sonra. En sevgili izleyenlerimiz. Bu programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bu programımızı Profesör Doktor Maya Kozak sayılı üreticiyle konuşmuştuk. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.